Dostoyevski, Suç ve Ceza, 34. Bölüm. Svigrigailov'a doğru koşturuyordu. Bu adamdan ne umabilirdi, bunu kendisi de bilmiyordu. Bu adamın gizemli bir baskısı vardı üzerinde. Bunu bir kez anlamıştı ya, artık yatışamıyordu. Kaldı ki onu görmenin zamanı gelmişti. Svigrigailov'un Porfiri'ye gidip gitmediği sorusu yol boyunca kendisini kıvrandırdı durdu. Onun düşüncesine göre ki buna yemin edebilirdi, hayır gitmemişti. Tekrar tekrar düşündü. Porfiri'nin ziyaretini bütün ayrıntılarına varana dek hatırladı. Hayır gitmemişti. Buna hiç kuşku yoktu. Peki şu ana kadar gitmediyse bile bundan sonra da gitmez miydi? Şimdilik Raskolnikov'a gitmez gibi geliyordu. Niçin? Bunun nedenini açıklayamazdı. Ama açıklayabilseydi bile bu konu üzerinde bilhassa durup kafa yoracak hali yoktu. Bütün bunlar ona acı veriyor ama aynı zamanda sanki hiç ilgilendirmiyordu. Tuhaf şey. Hatta buna kimse inanmaz belki ama Raskolnikov bu yakınlarda başına gelecek şeylere karşı kayıtsızlığa varan bir ilgisizlik içindeydi. Pek önem vermiyordu. Onu bir başka şey, yine kendisi hakkında ama çok daha önemli, çok daha başka bir şey ilgilendiriyordu. Öte yandan bu sabah kafası bütün şu son günlerde olduğundan çok daha iyi çalıştığı halde sınırsız bir ruhsal yorgunluk duyuyordu. Her şey bir yana, bütün olup bitenlerin üzerine karşısına çıkan şu önemsiz zorluklarla uğraşmaya değer miydi? Örneğin, Svigrigailov'un Porfiri'ye gitmemesi için bir takım dolaplar çevirmeye değer miydi? Ya da Svigrigailov diye birini inceleyip anlamaya çalışarak zaman yitirmenin bir anlamı var mıydı? Ah, nasıl da bıkmıştı bütün bunlardan. Ama yine de Svigrigailov'u bir an önce görmek için acele ediyordu. Yoksa ondan yeni bir şey, bir yönerge, bir çıkış yolu mu bekliyordu? İnsan bu olmamak için nasıl bir saman çöpüne bile sarılabiliyor? Alın yazıları ya da herhangi bir içgüdü mü onları birbirine yaklaştırıyordu yoksa? Belki de yalnızca yorgunluk ve umutsuzluğunun bir sonucuydu bu ve belki de ona gerekli olan Svigrigailov değil de bir başkasıydı. Ve Svigrigailov burada öylesine bir rastlantı sonucu karşısına çıkıvermişti. Yoksa Sonya'ya mı gitmeliydi? Ama ne işi vardı şimdi Sonya'da? Gözyaşı dilenmeye mi gidecekti? Hem Sonya onu korkutuyordu. Aman bilmez bir yargı, temizi olmayan bir karardı sanki Sonya. Onun yanında ya onun yolundan ya da kendi yolundan gitmek zorundaydı. Hayır, bilhassa da şu anda onu görebilecek bir durumda değildi. Svigrigailov'u denemek daha iyiydi. Gerçekten de ne zamandır bu adama bir şeyler için gereksinim duyduğunu kabul etmemesi elinde değildi. Ama yine de ikisinin arasında ortak ne olabilirdi? Cinayetleri bile bir olamazdı. Öte yandan tatsız bir adamdı, bu ahlaksız olduğu besbelliydi. Kurnaz ve sahtekar olduğu da kesindi. Hatta belki de çok kötü yürekli bir adamdı. Hakkında pek çok söylenti vardı. Evet, Katerina Ivanovna'nın çocukları için az çaba göstermemişti ama bunda da ne gibi amaçların peşinde olduğunu kim bilebilirdi? Bu adamın her zaman bir takım niyet ve tasarıları olurdu. Kafasından nice uzaklaştırmaya çalışırsa çalışsın, bugünlerde bir başka düşünce daha Raskolnikov'u sürekli tedirgin ediyordu. Bu düşünce şuydu: Svigrigailov sürekli çevresinde dolanıyordu. Svigrigailov gizlini öğrenmişti ve Svigrigailov'un Dunya'ya karşı gizliden gizliye bazı niyetleri vardı. Ya bu niyetlerinden hala vazgeçmemişse? Ki bu soruya kesinlikle evet diyebilirdi. O zaman gizlini öğrenmekle üzerinde kurduğu baskıyı Dunya'ya karşı silah olarak kullanmak isteyebilirdi. Bazen düşlerinde bile ona acı veren bu korkulu düşünce, hiçbir zaman Svigrigailov'u görmeye gittiği şu andaki kadar açık ve aydınlık olmamıştı kafasında. Yalnız bu kez müthiş bir öfke de yaratmıştı içinde. Kendi durumunda bile hemen her şey değişecekti. Gizini hemen Düneçka'ya açması, hatta onu ihtiyatsız bir adım atmaktan alıkoymak için kendini ele vermesi gerekecekti. Ya şu mektup? Dunya bu sabah bir mektup almıştı. Petersburg'da kimden mektup alabilirdi Dünya? Lujin olmasın. Evet, Razumihin vardı ve onu koruyordu. Ama Razumihin'in bir şeyden haberi yoktu. Belki Razumihin'e de açılması gerekecekti. Raskolnikov tiksintiyle düşündü bunu. Kesin kararını vermişti. Ne olursa olsun hemen Svigrigailov'u görmesi gerekiyordu. Çok şükür burada ayrıntılar işin özü kadar önemli değildi. Ama eğer Svidrigailov Dunya üzerine bir takım dolaplar çeviriyorsa o zaman... Raskolnikov bütün şu bir aylık süre içinde öylesine yorulmuştu ki, böylesine sorunlar için artık bir tek çözümü vardı. O zaman onu öldürürüm diye düşündü umutsuzluk içinde. Ağır bir duygunun baskısı altındaydı yüreği. Caddenin ortasında durdu ve sağına soluna bakınmaya başladı. Hangi yolda yürüyordu ve nereye gelmişti? Demin geçtiği saman pazarından 30-40 adım ötede X caddesinde bulunuyordu. Solundaki bir binanın bütün ikinci katı olduğu gibi meyhaneydi. Pencereleri ardına kadar açılmıştı. Pencerelerde görülen ve oraya buraya kıpırdayıp duran baş kalabalığına bakılırsa meyhane tıklım tıklımdı. İçeriden şarkı, klarnet, keman, davul sesleri geliyor, tiz kadın çığlıkları duyuluyordu. Tam X caddesine niçin geldiğini anlamayarak dönmek üzereydi ki birden dipteki açık pencerelerden birinin önünde ağzında piposuyla bir çay masasının başında oturan Svidrigailov'u fark etti. Bu onu müthiş şaşırttı. Svidrigailov da bulunduğu yerden onu izliyordu. Fark edilmeden kalkıp gitmek ister gibiydi. Hatta bunun için hafifçe yerinden bile doğrulmuştu. Raskolnikov'u bu da şaşırttı. O da hemen onu görmemiş gibi bir tavır takındı. Dalgın dalgın başka yana bakıyor gibiydi. Ama göz ucuyla onu gözetliyordu. Yüreği heyecanla çarpıyordu. Tam düşündüğü gibiydi. Svidrigailov görülmeyi istemiyordu. Piposunu dişlerinin arasından almış, gizlenmek istemişti. Ama sandalyesini geriye itip yerinden doğrulur doğrulmaz, birden Raskolnikov'un da kendini gördüğünü ve göz ucuyla izlediğini fark etmişti. Raskolnikov'un odasında kendisini uyur gibi gösterdiği ilk görüşme sahnesine benzer bir sahne geçti aralarında. Svidrigailov'un yüzünde şeytanca bir gülümseme belirdi ve bütün yüzüne yayıldı. Her ikisi de karşısındakinin kendisini gördüğünü ve belli etmemeye çalışarak izlediğini fark etmişti. Sonunda Svidrigailov gürültülü bir kahkaha atarak ''Hadi hadi istiyorsanız gelin buradayım'' diye bağırdı. Raskolnikov meyhaneye girdi. Svidrigailov'u büyük salona bitişik tek pencereli küçük arka odalardan birinde buldu. Salonda 20 kadar masa vardı. Tüccar, memur ve her türden bir sürü insan dayanılmaz şarkı gürültüsü içinde çay içiyordu. Bir yerlerden bilardo toplarının tıkırtısı geliyordu. Svidrigailov'un masasında açılmış bir şişe şampanyayla yarısına kadar dolu bir bardak vardı. Odada Svidrigailov'dan başka küçük bir el laternası çalan biri olan da bitişik salonda koro halinde şarkı söylenmesine rağmen kısık kalın bir sesle laterna müziğine eşlik ederek adi bir meyhane şarkısı söyleyen, çizgili etekliğini sıvamış, başında kurdeleli bir tirol şapkası bulunan 18 yaşlarında kırmızı yanaklı bir kız vardı. Raskolnikov içeri girince Svidrigailov, ''Hadi bakalım yeter artık'' diyerek kızı susturdu. Kız şarkısını hemen kesti ve ciddi, saygılı bir şekilde beklemeye başladı. Şarkı söylerken de yüzünde aynı ciddi, saygılı anlatım vardı. ''Hey Filip'' diye seslendi Svidrigailov, ''bir bardak.'' ''Ben içmeyeceğim.'' dedi Raskolnikov. ''Nasıl isterseniz, ben zaten sizin için istememiştim bardağı. Al bakalım Katya, iç şunu.'' Bardağı ağzına kadar şampanyayla doldurdu. ''Bugünlük bu kadar yeter, gidebilirsin.'' Katya bardağı kadınların hep yaptıkları gibi bir dikişte boşalt. Yani ağzından hiç ayırmadan 20 yudumda içip bitirdi. Svidrigailov'un uzattığı banknotu aldı, eğilip elini öptü. Svidrigailov büyük bir ciddiyetle kızın elini öpmesine izin vermişti. Sonra da kendisini izleyen laternacı çocukla birlikte odadan çıktı. Petersburg'a geleli bir hafta bile olmadığı halde burada kendi evindeymiş gibi davranan Svidrigailov her ikisini de sokaktan çağırmıştı. Meyhanenin garsonu Filip de bildik olmuştu. Svidrigailov'un önünde bir yerlere kapanmadığı kalıyordu. Odanın salona açılan kapısı kilitleniyordu ve Svidrigailov burada kendi evindeymişçesine bazen bütün bir gün oturuyordu. Aslında ikinci sınıf bile denilmeyecek pis, berbat bir meyhaneydi burası. ''Ben de size gidiyordum.'' diye başladı Raskolnikov. ''Ama nasıl oldu da saman pazarından X caddesine saptım bilmiyorum. Ben hiçbir zaman buradan geçmem. Saman pazarından sonra hep sağa saparım. Kaldı ki sizin eve de buradan gidilmez. Köşeyi döner dönmez sizinle karşılaştım, garip doğrusu. Ne diye mucize demiyorsunuz şuna? Çünkü belki de yalnızca bir rastlantıdır da ondan.'' Svidrigailov bir kahkaha attı. Ne tuhaf oluyor şu insanlar. Kimse içinden mucize olduğuna inansa bile itirafa yanaşmaz. Siz bile belki de yalnızca bir rastlantıdır diyorsunuz. Kendi düşüncelerine karşı öyle büyük korkular oluyor ki insanların, Rodion Romanovich, tahmin edemezsiniz. Sizden söz etmiyorum. Sizin kendinize özgü düşünceleriniz var ve böylesi düşünceleriniz olduğu için de hiç korkmadınız. Zaten benim ilgimi de bu yüzden çekiyorsunuz ya. Başka hiçbir şeyden değil mi? Bu kadar da yetmez mi? Görünüşe bakılırsa Svidrigailov biraz heyecanlı gibiydi. Ama fazla değil, topu topu yarım bardak şampanya içmişti. Raskolnikov, yanılmıyorsam dedi, sizin deyiminizle kendine özgü düşünceleri olabilecek bir insan olduğumu öğrenmeden önce gelmiştiniz bana. O zaman iş farklıydı, herkesin bir bildiği var. Mucize konusuna gelince şu son 2-3 gününüzü galiba uykuda geçirdiniz. Çünkü bu meyhaneyi size ben söylemiştim ve sizin doğruca buraya gelişinizde mucizelik hiçbir şey yok. Meyhanenin yolunu, yerini, benim burada daha çok hangi saatlerde bulunduğumu ben hepsini anlattım size. Hatırlamıyor musunuz? Raskolnikov, unutmuşum dedi. İnanırım. Hem iki kez anlattım size. Adres belleğinizde mekanik olarak kalmış olacak. Buraya da yine mekanik olarak hiç farkında olmadan ama adrese harfi harfine uyarak geldiniz. Aslında o gün size bunları anlatırken beni anlamış olabileceğinizi hiç ummamıştım. Kendinizi çok belli ediyorsunuz Rodion Romanovich. Bakın ne var. Petersburg'da yolda yürürken kendi kendine konuşan pek çok insan olduğuna inanıyorum ben. Burası bir yarı deliler kenti. Eğer bizde bilim olsaydı, hekimler, hukukçular, felsefeciler, Petersburg üzerine her biri kendi alanında son derece değerli incelemeler yapabilirlerdi. Petersburg kadar insan ruhu üzerine karanlık, şiddetli ve tuhaf etkiler yapan kente pek az rastlanır. Bir tek ikliminin etkisini düşünün yeter. Kaldı ki burası bütün Rusya'nın yönetim merkezidir ve buranın karakterinin herkese yansımış olması gerekir. Neyse, konumuz bu değil. Ben sizi birkaç kez şöyle yandan gördüm. Evden çıktığınızda dimdik olan başınız 20 adım sonra önünüze düşüyor. Sonra kollarınızı arkanızda bağlıyorsunuz. Çevrenize bakmıyorsunuz. Ama hiçbir şey görmediğiniz belli oluyor. Derken hafiften dudaklarınız kıpırdıyor ve kendinizle konuşmaya başlıyorsunuz. Bu arada kollarınızı indirdiğiniz ve yüksek sesle konuştuğunuz da oluyor. Sonunda yolun ortasında hem de uzunca bir süre dikilip duruyorsunuz. Bunlar hiç güzel şeyler değil. Belki sizi benden başka görenler de oluyordur. Bu da sizin yararınıza bir şey değil. Aslında bütün bunlar beni ilgilendirmez. Sizi tedavi eden bir hekim değilim. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Raskolnikov kaşlarını çatarak, beni izlediklerini biliyor musunuz dedi. Hayır, haberim yok dedi Svidrigailov. Şaşırmış gibiydi. Raskolnikov kaşlarını çatarak, öyleyse beni bir yana bırakalım dedi. Oldu, sizi bir yana bırakalım. Siz en iyisi bana şunu söyleyin. Madem burası gelip içtiğiniz bir yer ve madem bana iki kez sizi burada bulabileceğimi söylediniz, öyleyse neden demin ben yoldan buraya bakarken gizlenmeye ve kaçmaya çalıştınız? Gizlendiğinizi ve gitmeye davrandığınızı çok iyi gördüm. Peki, ben o gün kapınızın eşiğinde dururken siz neden yattığınız yerde gözlerinizi kapayıp uyuyormuş gibi yaptınız? Ben de bunu çok iyi gördüm. Benim nedenlerim vardı. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Her ne kadar siz bilmiyorsanız da benim de nedenlerim vardı. Raskolnikov sağ dirseğini masaya, sağ elinin parmaklarını çenesine dayayıp gözlerini Svidrigailov'a dikti. Kendisini daha önce de şaşırtan bu yüzü bir dakika kadar inceledi. Maskeyi andıran tuhaf bir yüzü vardı. Pembemsi, beyaz bir cilt, kıpkırmızı dudaklar, açık kumral bir sakal ve hala oldukça gür saçlar. Gözleri masmavi, bakışları son derece ağır ve hareketsizdi. Güzel ve yaşına göre çok genç kalmış, bu yüzden sevimsizlik akıyordu. Üzerinde çok şık, hafif bir yazlık elbise vardı. Hele gömleği çok güzeldi. Taşı değerli kocaman bir yüzük vardı parmağında. Raskolnikov birden, "Yoksa bir de sizinle mi uğraşmam gerekecek?" dedi. Öfkeli bir sabırsızlıkla konuya doğrudan girmişti. Kötülük etmek istediğinizde son derece tehlikeli olabilen birisiniz belki ama ben de artık kendimi daha çok perişan etmek istemiyorum. Siz belki de benim kendime çok değer verdiğimi sanıyorsunuz ama bunun hiç de böyle olmadığını göstereceğim size. Buraya şunu söylemeye geldim. Eğer kız kardeşime karşı eski niyetlerinizi beslemeye devam ediyorsanız ve son günlerde öğrendiğiniz şeylerden bu uğurda yararlanmayı düşünüyorsanız Bilin ki sizi öldürürüm. Siz beni hapse attırmadan ben sizi öldürürüm. Dediğimi yapacak biri olduğumu bilirsiniz. İkincisi, eğer bana açıklayacağınız bir şey varsa, çünkü hep bir şeyler söylemek istiyormuşsunuz gibi geliyor bana, bu açıklamayı hemen yapın. Çünkü zamanımız çok değerli. İş işten geçmeden ne diyecekseniz deyin. Svidrigailov onu merakla süzerek, ne bu acele dedi. Herkesin bir bildiği var dedi Raskolnikov sabırsızlıkla, yüzü asıktı. Svidrigailov gülümsedi. Beni açık olmaya çağırıyorsunuz ama kendiniz daha ilk soruma cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Sanırım bir takım amaçlarım olduğunu düşünüyor ve bana kuşkuyla bakıyorsunuz. Sizin durumunuzdaki bir insan için tümüyle anlaşılabilir bir şey bu. Sizinle anlaşmayı nedenli istiyor olursam olayım, yine de sizi şu inandığınız şeyin tersine inandırmak zahmetine katlanamam. Böyle bir zahmete değer bir şey değil bu. Öyleyse bana duyduğunuz bu gereksinim nereden kaynaklanıyor? Çevremde dolanıp duruyorsunuz. Gözlemlemeye değer ilginç bir insansınız da ondan. Durumunuzun fantastikliği hoşuma gidiyor, hepsi bu. Sonra beni çok ilgilendirmiş olan bir hanımın kardeşisiniz. Son olarak da bu hanımdan bir zamanlar sizin hakkınızda o kadar çok şey duydum ki sonuçta onun üzerinde büyük bir etkiniz olduğuna karar verdim. Az şey mi bütün bunlar? Öte yandan itiraf etmeliyim ki sorunuz bana cevap verilmesi güç, zor bir soru gibi göründü. Örneğin siz şimdi bana iş görüşmek için değil, yeni bir şeyler öğrenebilmek için geldiniz, öyle değil mi? Öyle değil mi? Svidrigailov şeytanca bir gülümsemeyle üsteliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ben de buraya gelirken trendi, sizin bana yeni bir şeyler söyleyeceğinizi, sizden bir şeyler alabileceğimi düşünmüştüm. Görüyor musunuz? İkimiz de meğer ne zenginmişiz. Benden ne alabileceğinizi düşünmüştünüz? Bilmem ki bunu size nasıl anlatsam. Hem ben bunu biliyor muyum sanki? Ne berbat bir meyhanede oturduğumu görüyorsunuz. Doya doya oturuyorum burada. Doya doyadan amacım zevk alarak değil, insanın bir yerlerde oturması gerekiyor. Şu zavallı Katya'yı ele alalım. Gördünüz değil mi kendisini demin? Hani bari obur, damak düşkünü biri olsaydım ne gezer? İşte bütün yiyebildiğim şu. Masanın üzerinde, köşede madeni bir tabakta duran, kötü görünüşlü bir biftek kalıntısıyla patatesi gösterdi. Yeri gelmişken sorayım, siz yemek yemiş miydiniz? Ben bir şeyler atıştırdım, artık canım istemiyor. Örneğin şarap hiç içmem. Şampanyadan başka bir şey içmem. Şampanya da hani koca bir gecede bir tek bardak. O bile başımı ağrıtıyor ya. Aslında şu şişeyi de biraz yatışmak ve cesaret bulmak için getirttim. Çünkü birazdan bir yere gitmek zorundayım. Beni böyle olağanüstü bir ruh hali içinde görmenizin nedeni budur. Demin sizden bir ilkokul öğrencisi gibi gizlenmemin nedeni de budur. Bana engel olabileceğinizi düşünmüştüm ama sanırım saatini çıkardı. Sizinle bir saat daha birlikte olabilirim. Şimdi saat 4:30. İnanır mısınız? Bazen öyle üzülüyorum ki hani diyorum bir toprak sahibi, bir baba, bir süvari ya da ne bileyim bir fotoğrafçı, bir gazeteci olsaydım. Hiçbir şey değilim, hiçbir mesleğim yok. Öyle canımı sıkıyor ki bu bazen. Doğrusu bana yeni bir şeyler söyleyebileceğinizi sanmıştım. Peki siz kimsiniz ve buraya niçin geldiniz? Ben mi kimim? Biliyorsunuz bir soyluyum. 2 yıl süvari alayında hizmet ettim. Sonra burada Petersburg'da aylaklık ettim. Daha sonra da Marfa Petronovna ile evlenerek çiftlikte yaşadım. İşte benim yaşam öyküm bu. Sanırım kumarbazsınız. Ne kumarbazı? Kumarbaz değil, hilebazım ben. Gerçekten de kumarda hile yaptınız mı? Evet. Dayak yemediniz mi? Yedim, ne var bunda? Demek ki sizi düelloya çağırabilirlerdi. Bu genellikle insanı canlandırır da. Tersini savunmayacağım. Hem ben böylesi felsefi tartışmalarda da usta değilimdir. İtiraf etmeliyim ki buraya da daha çok kadınlar için geldim ben. Marfa Petronovna'yı toprağa verir vermez mi? Svidrigailov gülümseyerek ve şaşılacak bir açık sözlülükle evet dedi, ne var bunda, sanırım kadınlardan söz ediş biçimimi çirkin buldunuz. Zevk ve eğlence düşkünlüğünüzü çirkin bulup bulmadığımı mı soruyorsunuz? Zevk ve eğlence düşkünlüğümü? Sözü nereye götürdünüz? Yine de kadın konusundan başlayarak sırayla cevap veriyorum. Bilirsiniz, gevezelikten hoşlanan bir adamım ben. Söylesenize, neden kendimi tutmam gerekiyor? Madem kadınlara düşkünüm, onlardan neden uzak durayım? En azından bir uğraş oluyor bu benim için. O zaman sizin bu kentten tek beklediğiniz şey zevk ve eğlence. Evet, zevk ve eğlence, ne var bunda? Bir zevk ve eğlence tutturmuşsunuz gidiyorsunuz. Ama Sorunuz içten bir soru olduğu için doğrusu hoşuma gitti. Zevkle eğlence de en azından hem hayallere, kuruntulara boyun eğmeyen, karımızdaki bir korla sürekli tutuşan ve sonsuzcasına yanan, yılların ve yaşın uzun süre söndüremeyeceği, doğaya dayalı sürekli bir şeyler var. Kabul edin ki bu da kendine özgü bir uğraştır. Bence bir hastalıktır. Hem de tehlikeli bir hastalık ve sevilecek hiçbir yanı yok. Gene sözü nerelere götürdünüz? Ölçüyü aşan her şey gibi bunun da bir hastalık olduğunu kabul ediyorum ama bu işte ölçünün kesinlikle aşılması gerekiyor. Çünkü birincisi, ölçü herkese göre değişir. İkincisi, her şeyde ölçülü olursak bize ne yapmak kalır? Belki çirkin bir tahmin ama o zaman beynimize bir kurşun sıkmamız gerekecektir. Namuslu, dürüst bir insan için ölçülere bağlı kalarak sıkmanın bir zorunluluk olduğunu kabul ediyorum ama yine de siz de beyninize bir kurşun sıkabilir miydiniz? Laf mı yani bu şimdi? Svidrigaylov soruyu tiksinç bulmuştu. Rica ederim bana bundan söz etmeyin. Baştan beri böbürlenen, cakalı konuşmasını bir yana bırakmıştı. Hatta yüzü bile değişmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim bağışlanmaz zayıflığımdır ama ne yaparsınız? Ölümden korkarım ve yanımda ölümden söz edilmesinden hiç hoşlanmam. Benim biraz mistik bir yanım olduğunu bilmem biliyor muydunuz? Aa, Marfa Petrovna'nın hayaleti. Ziyaretlerine devam ediyor mu? Svidrigaylov sinirli sinirli, bana onu hatırlatmayın diye bağırdı. Petersburg'da daha hiç gelmedi. Yüzünü şeytan görsün. Hayır, biz en iyisi şeyden, aslında zamanımız pek az kalmış. Ne yazık. Uzun süre kalamayacağım sizinle. Bari söyleyecek bir şeyiniz olsaydı. Aceleniz yine bir kadınla mı ilgili? Evet, bir kadınla ilgili ama tümüyle rastlantısal bir olay. Hayır, benim söylemek istediğim bu değildi. Peki çirkeflik? İçinde bulunduğunuz durumun iğrençliği sizi hiç etkilemiyor mu? Yoksa durma gücünüzü mü yitirdiniz? Siz mi güçten bahsediyorsunuz? Gerçi bunun böyle olacağını önceden de biliyordum ama yine de beni şaşırtıyorsunuz Rodion Romanovich. Zevk ve eğlence içinde geçen bayağı bir yaşam ve estetik. Bana siz söz ediyorsunuz bunlardan ha? Öyle ya, siz bir idealistsiniz. Bütün bunların elbette böyle olması gerek. Zaten başka türlüsü şaşılası olurdu ama yine de bunları gerçeklikte görmek insanın tuhafına gidiyor. Ah, ne yazık ki zamanım çok az. Oysa siz ne ilginç bir insansınız. Raskolnikov tiksiniyormuşçasına "Amma böbürleniyorsunuz." dedi. Svidrigaylov gülerek "Hayır, yemin ederim böbürlenme değil." dedi. Ama sizinle tartışmayacağım. Peki böbürleniyorum. Ama söyler misiniz? Kimseyi incitmedikten sonra böbürlenmenin ne zararı var? Marfa Petronovna'nın çiftliğinde tam 7 yıl köy hayatı yaşadım. Şimdi sizin gibi akıllı ve aşırı derecede ilginç bir insanla karşılaşınca oturup gevezelik etmek çok hoşuma gidiyor. Kaldı ki hafiften başımı döndürmeye başlayan yarım kadehte şampanya içmişliğim var. En önemlisi de beni müthiş heyecanlandıran bir durum var ortada. Ama ondan söz etmeyeceğim. Svidrigaylov birden korkuyla sordu. Nereye gidiyorsunuz? Raskolnikov masadan kalkmak üzereydi. Birden buraya gelmiş olmaktan dolayı bir sıkıntı duymuş, boğulur, bunalır gibi olmuştu. Svidrigaylov'un dünyanın en alçak, en aşağılık adamı olduğuna inanmıştı. Oturun Tanrı aşkına dedi Svidrigaylov. Emredin, emredin, hiç değilse bir çay getirsinler, oturun. Artık gevezelik etmeyeceğim. Yani kendimden söz etmeyeceğim. Size bir şeyler anlatacağım. Beni bir kadının nasıl sizin sözlerinizle kurtardığını anlatsam dinler misiniz? Hem bu sizin ilk sorunuza da bir cevap olacak. Çünkü bu hanım sizin kız kardeşinizdir. İzin verir misiniz anlatayım? Hani zaman öldürmüş olmak için. Anlatın ama dilerim. O hiç kaygılanmayın. Avdotya Romanovna benim gibi ciğeri beş para etmez adamlarda bile derin bir saygıdan başka bir şey uyandırmamıştır. 34. bölümün sonu.